Ayrım 2.
Mahalleli Bayredli'ye gidince Bo dışarı çıkar sanıyordu ama şaşılacak bir şey oldu. Bo'nun ağabeyi Pensacola'dan döndü ve babasının yerini aldı. Aralarındaki tek fark yaşlarıydı. Jem, Bay Nathan Redley'in de pamuk alım satımı yaptığını söyledi. Ama ona günaydın dediğimizde bizimle konuşurdu. Kentten elinde bir dergiyle döndüğünü de görmüştük. Dile Radley konusuna ne kadar çok şey anlatırsak anlatalım daha fazlasını öğrenmek istiyor, daha uzun süre lambanın direğine dolanıyor ve daha çok meraklanıyordu. Acaba ne yapıyor içeride derdi. Kapıdan dışarı yalnızca kafasını uzatıyor herhalde. Jem çıkıyor ama zifir karanlıkta dedi. Bayan Stephanie Crawford bir gece uyandığında onu pencereden içeriği seyrederken yakalamış. Kafasının kuru kafaya benzediğini söyledi. Onu geceleri duymadın mı değil? İşte böyle yürüyor. Ayağını taşlarda sürdü. Bayan Rachel neden her şeyi sımsıkı kilitliyor sanıyorsun? Arka bahçede ayak izlerini çok gördüm. Bir gecede tel kapıyı tırmalıyordu ama Atticus yetişene kadar yok oldu. Acaba niye benziyor dedi Dil. Jane Bowen'un akla yatkın bir tarifini yaptı. Ayak izlerine bakılırsa boyu 2 metre kadardı. Sincapları ve kedileri çiğ çiğ yiyordu. Elleri bu yüzden kanlıydı. Eğer bir hayvanı çiğ çiğ yersen kan izlerini yok edemezdin. Yüzünde bir yara izi vardı. Dişleri çürük ve sarıydı. Patlak gözlüydü. Çoğu zaman da salyaları akıyordu. Onu dışarı çıkarmaya çalışalım dedi Dil. Neye benzediğini görmek istiyorum. Jem, Dil'e ölmek istiyorsa bunun kolay olduğunu, gidip ön kapıyı çalmasının yeterli olacağını söyledi. İlk denememiz Jem ile Dil'in gri hayalete karşı iki Tom Swift'ine bahse girmesi sonucu gerçekleşti. Dil'e bakılırsa Jem, Redley'lerin kapısından öteye geçemeyecekti. Jem ömrünce hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmamıştı. Konuyu 3 gün düşündü. Sonunda gururu sağduyusuna baskın çıktı ve Dil onu yola getirdi. Korkuyorsun dedi ilk gün. İkinci gün öyle korkuyorsun ki bahçeden içeri adımını atamazsın dedi. Jem karşı çıktı. Her gün Redley'lerin evinin önünden geçiyordu ya. Orası öyle ama koşarak dedim. Dil onu üçüncü gün pes ettirdi. Meridianlılar Maycomb'lulardan daha yüreklidir. Hiç Maycomb'lular gibi ödleğini görmedim diyiverdi. Bu sözler Jem'i köşeye yollamaya yetti. Köşede durdu, elektrik direğine yaslandı ve uydurma menteşesinde deli gibi sallanan kapıya baka kaldı. Yanına vardığımızda, ''Umarım hepimizi birer birer öldüreceğinin farkındasındır Dil Harris'' dedi. ''Gözlerinizi oyunca beni suçlamayın. Bu işi siz başlattınız, tamam mı?'' ''Korkuyorsun'' dedi Dil. Jem korkmadığını Dil iyice kafasına soksun istiyordu. ''Yalnızca bizleri yakalamadan dışarı çıkabileceğim bir yol düşünemiyorum. Kaldı ki kollaması gereken bir kız kardeşi vardı.'' Böyle deyince gerçekten korktuğunu anladım. Evin damından atlaması gerektiğinde de kollaması zorunlu bir kardeşi vardı. ''Ben ölürsem senin halin ne olur?'' diye sormuştu. Sonra atlamış, yarasız beresiz ayağa kalkmıştı. O günden sonra ta ki şu Redley'lerin eviyle yüz yüze gelene dek sorumluluk duygularını yitirmişti. ''Pes ediyorsun demek öyle mi?'' ''Dil bu işler aceleye gelmez'' dedi Jem. ''Azıcık düşüneyim. Kaplumbağanın kafasını çıkartmaya benziyor biraz bu.'' ''O nasıl oluyor?'' diye sordu Dil. ''Altına kibrit tutarsın.'' ''Radley'lerin evini ateşe verecekse onu Atticus'a gammazlayacağımı söyledim.'' Dil kaplumbağanın altına kibrit tutmanın iğrenç bir iş olduğunu söyledi. Jem homurdandı. ''İğrenç değil, yalnızca hayvanı kandırmak gibi bir şeydir bu. Bütünüyle ateşe vermek başka, o başka. Kibritin canını yakmayacağını nereden biliyorsun?'' ''Kaplumbağalar duymaz, aptal.'' dedi Jem. ''Sen hiç kaplumbağa oldun mu ha?'' ''Saçmalama Dil, bırak düşüneyim, evi taşa tutabiliriz tabii.'' Jem öylesine uzun uzun düşündü ki Dil az da olsa yumuşadı. ''Sana ödlek demeyeceğim, gri hayaleti de veririm. Git evin duvarına dokun yeter.'' Jem'in yüzü aydınlandı. ''Eve dokun, hepsi bu mu?'' Dil başını salladı. ''Hepsinin bu olduğundan eminsin değil mi? Dönüp geldiğimde başka numara çıkarma.'' ''Tamam, hepsi bu. Seni bahçede görünce belki de dışarı çıkacaktır. Scott'la ben üstüne atlar, ona zararımız dokunmayacağını anlatıncaya dek yerde tutarız.'' Köşeyi bırakıp Radley'lerin evinin önünden giden yan yola girdik ve kapıda durduk. dedi Dil. Scott'la ben arkadayız. Gidiyorum, iteklemeyin. Bahçenin köşesine yürüdü, geriye döndü. Nasıl girilebileceğini saptamak için araziyi denetliyordu sanki. Kafasını kaşıyor, kaşlarını çatıyordu. O zaman onunla alay ettim. Jem kapıyı açtı, evin duvarına bir koşuda vardı, sobeledi ve yanımızdan geçip gitti. Ardına dönüp bakmamıştı bile. Dil ve ben ardından fırladık. Verandamızın güvencesinde soluk soluğa durduk, yorgun argın arkamıza baktık. Eski ev öylece duruyordu, yamuk ve hastalıklıydı. Bakarken panjurlardan biri oynadı gibi geldi bize. Küçücük, belli belirsiz bir kıpırtı. Sonra ev yine o eski sessizliğine gömüldü. İkinci bölüm. Dil Eylül'de Meridian'a dönmek üzere bizlerden ayrıldı. 5 otobüsüne bindirdik. Haftaya okulun açılmakta olduğu kafama dank edene değin çok üzüntü çektim. Yaşamım boyunca hiçbir şeyi böylesine iple çekmemiştim. Kışın saatlerce ağaç tepelerinden okul bahçesine bakar, Cem'in bana verdiği dürbünle okullu çocukları gözler, oyunlarını öğrenirdim. Körebenin karmaşası içerisinde Cem'in kırmızı ceketini bulur ve onun küçücük zaferlerine, üzüntülerine ortak olurdum. Onlara katılmaya can atıyordum. Cem beni okula götürmeyi lütfen üstlendi. Bu işi genellikle ana babalar yapıyordu ama Atikus, Cem'in bana sınıfımı göstermekten büyük mutluluk duyacağını söylemişti. Sanırım bu anlaşmada para da etkin oldu çünkü Radley'lerin evinin köşesini dönerken Cem'in ceplerinden alışılmadık şıngırtılar gelmişti. Okul bahçesinin yoluna girip de yavaşladığımızda Cem onu rahatsız etmemem gerektiğini söyledi. Gel Tarzan'dan bir bölüm oynayalım türünden isteklerde bulunmayacaktım. Özel yaşamıyla ilgili sözler sarf edip onu utandırmak yoktu. Ders aralarında ve öğleyin kuyruğuna yapışmayacaktım. Ben birinci sınıfa takılacaktım, o da arkadaşlarıyla olacaktı. Yani artık birlikte oynayamayacağımız mı demek istiyorsun? Evet, başka okul başka, göreceksin. Gerçekten de öyleydi. Daha ilk sabah öğretmenimiz Bayan Coraline Fisher beni sınıfın önüne çağırdı ve elime cetvelle vurdu. Öğlene dek odanın köşesinde ayakta durdum. Bayan Coraline taş çatlasa 21 yaşında filandı. Parlak kestane saçları, pembe yanakları vardı. Kırmızı oje sürmüştü, yüksek ökçeli ayakkabılar ve kırmızı beyaz çizgili bir elbise giymişti. Görünümü de, kokusu da nane şekerine benziyordu. Bayan Moody Atkinson'ın evinde pansiyonel olarak kalıyordu ve Bayan Atkinson onu bize tanıştırdığında Cem günlerce uyur gezer gibi dolaşmıştı. Bayan Coraline tahtaya adını yazdı. Bu adının Coraline Fisher olduğunu gösteriyordu. Kuzey Alabama'nın Winston yöresindenim. O bölgenin adının çağrıştırdığı tuhaflıklardan pay almıştır korkusuyla fısıldaşmalar oldu. Alabama 1861'de Birleşik Devletler'den ayrıldığı zaman Winston da Alabama'dan ayrılmıştı. Maycomb'daki çocuklar bile bunu bilirdi. Kuzey Alabama içki yapımcıları, iri katırları, çelik şirketleri, cumhuriyetçiler, profesörler ve ne yediği belirsizlerle doluydu. Bayan Coraline güne kedilerle ilgili bir öyküyü okuyarak başladı. Kediler birbirleriyle uzun konuşmalar yapıyor, süslü entariler giyiyorlardı. Mutfak kuzinesinin altındaki sıcak yuvalarında yaşıyorlardı. Bayan, kedi lokantada çikolata kaplı fare istediğinde sınıf solucanlarla dolu bir kova kadar kıpır kıpırdı. Yürüdükleri günden beri domuzlara yem verip pamuk toplamış olan, paçavralarla donanmış basma gömlekli birinci sınıfın masalcı edebiyata duyarlı olmadığını bilmiyordu sanırım. Sonuna gelince de aman aman ne güzel değil mi diye sordu. Sonra da tahtaya geçti ve kocaman harflerle alfabeyi yazdı. Sınıfa dönüp sordu. Bunların ne olduğunu bilen var mı? Herkes biliyordu. Geçen yılki birinci sınıfın çoğu kalmıştı. Sanırım beni de adımı bildiği için seçti. Ben alfabeyi okurken kaşlarının arasından bir çizgi belirmişti. İlk okuma kitabını ve Mobil gazetesinin borsa haberlerini okuttu. Yüzünde belli belirsiz bir nefret gördüm. Babama bana okuma öğretmemesini söylememi tembih etti. Bu doğru okumamı engelliyormuş. Öğretmek mi dedim şaşkınlıkla. O bana bir şey öğretmedi Bayan Coraline. Atikus'un bana gösterecek zamanı yok. Bayan Coraline gülüp bilgiç bilgiç kafa sallayınca Geceleri öyle yorgun oluyor ki yalnızca kendi kitabını okur diye ekledim. O öğretmediyse kim öğretti? Birileri öğretmiş. Herhalde doğduğundan beri mobil gazetesini okumuyorsun. Jem öyle diyor. Finch'in doğrusunun Bullfinch olduğunu okumuş. Dipnot. İngilizce'de Finch, saka. Bullfinch ise Avrupa saka ailesinden çok iyi öten bir kuş türünün adıdır. Jem adımın gerçekte Jean Louis Bullfinch olduğunu, doğumda karıştığını, gerçekte Bayan Carolyn Dupétuz yalan söylediğimi sanıyordu. Düş gücümüzü az kullanalım canım. Babana sana öğretmenlik yapmamasını söyle. Okumaya boş bir kafayla başlamak en iyisidir. İşi benim üstlendiğimi ve zararı kapatmaya çalışacağımı söyleyiver. Efendim? Baban nasıl öğretileceğini bilmiyor. Artık oturabilirsin. Üzgün olduğumu belirttim ve suçumun ne olduğunu düşünmeye başladım. Okumayı bilinçli öğrenmemiştim. Gündelik gazetelerin içinde yuvarlanıp durmuştum kilisedeki uzun saatlerde. O zaman mı öğrenmiştim acaba? İlahileri hep okuyabilmişimdir. Okumak bana doğal gelen bir şeydi. Pantolonumu iliklemek, çözülen pabuç bağlarımı bağlamak kadar doğal bir şey. Atikus'un parmağının ucundaki lekeler ne zaman sözcüklere dönüşmüştü? Anılarımın her gecesinde onlar vardı. Her gece Atikus'un kucağına kıvrıldığımda o ne okuyorsa ben de onu okurdum. Günün haberleri, yasa önergeleri, Lorenzo Dow'un anıları. Yitirmekten korkana dek okumayı sevmedim. İnsan nefes almayı sevmez ki. Bayan Caroline'i kızdırdığım için işi oluruna bıraktım. Ders arasına kadar dışarıyı seyrettim. Jem beni buldu. Nasıl gittiğini sorunca olup bitenleri anlattım. Kalmam gerekmese çekip giderdim Jem. O Allah'ın cezası kadın, Atikus'un bana okuma öğrettiğini ve buna son vermesi gerektiğini söylüyor. Jem, aldırma Scott dedi. Bizim öğretmen Bayan Caroline'in yeni bir öğretim yöntemini tanıtmaya çalıştığını söyledi. Üniversitede öğrenmiş, yakında bütün sınıflarda uygulanacakmış. Kitaplardan öğrenmeyecekmişiz. İnekleri öğrenmek istiyorsak gidip süt sağacağız gibilerden, anladın mı? İyi de Jem, ben inekleri öğrenmek istemiyorum. Ben bal gibi istersin, inekleri bilmem gerek. Malcolm yaşamında büyük yeri var onların. Jem'e aklını yitirip yitirmediğini sormakla yetindim. İnatçı, sana yalnızca birinci sınıflardaki yeni uygulamayı anlatmaya çalışıyorum. Dewey ondalık sistemi diyorlar. Dipnot. Dewey ondalık sistemi kütüphanecilikte kullanılan bir fişleme ve kataloglama yöntemidir. Eğitimle uzak, yakın ilişkisi yoktur. Jem bildiğinden şaşmazdı, bu yüzden yanlışını düzeltmeye kalkışmadım. Dewey ondalık sistemi, Bayan Caroline'in üstünde kedi, fare, adam, sen sözcükleri yazılı kartları sallamasıyla uygulanıyordu. Karşılık vermemiz gerekmiyordu. Sınıf bu imgesel açıklamaları sessizlik içinde karşılıyordu. Sıkıntıdan patlıyordum. Dile mektup yazmaya başladım. Bayan Caroline beni yazarken yakaladı ve babamın bana ders vermekten vazgeçmesini söyledi. Hımm dedi. Birinci sınıfta el yazısı yok. Onu üçte öğreneceksin. İşte bunun suçlusu Calpurnia'ydı. Yağmurlu günlerde onu delirtmemizi engellemeye yarıyordu. Taş tahtanın tepesine kargacık burgacık bir yazıyla alfabeyi yazar, altına da kutsal kitaptan bir bölüm eklerdi. Aynını yazabilirsem ödülüm şekerli tereyağlı bir sandviçti. Calpurnia'nın öğretmenliğinde duygusallığın yeri yoktu. Ender olarak başarılı sayılır ve ödüllendirilirdim. Bayan Caroline, öğle yemeğine eve gidenler elini kaldırsın dedi. Kala olan kızgınlığım yarıda kesildi. Kasabalı çocuklar ellerini kaldırdılar. Bize baktı. Evden yemeğini getirenler sıralarının üstüne koysunlar. Teneke kutulardaki pekmezler yoktan var oldular. Tavanda madeni bir ışık dans ediyordu. Bayan Caroline yemek kutularına bakarak, yoklayarak aralarda dolaştı. İçindekileri beğenince kafasını sallıyor, beğenmeyince de kaşlarını çatıyordu. Voltaire Cunningham'ın sırasının yanında durdu. Seninki nerede? Voltaire Cunningham'ın yüzü bağırsaklarının kıl kurtlarıyla dolu olduğunu gösteriyordu. Ayağında pabuç olmaması da nedenini. Kıl kurdu ahır çevresinde yalın ayakla dolaşanlarda olurdu. Voltaire'in ayakkabıları olsaydı okulun ilk günü giyer, sonra da rafa kaldırırdı. Ama üstünde temiz bir gömlek vardı. Pantolonunu düzgün bir biçimde yamamıştı. Yemeğini unuttun mu diye sordu Bayan Caroline. Walter dosdoğru karşıya bakıyordu. Sıska çenesinde bir kasın seyirdiğini gördüm. Sonunda evet diye mırıldandı. Bayan Caroline kürsüye döndü ve çantasını açtı. İşte sana bir çeyrek dedi. Git kasabada ye bugün, yarın ödersin. Walter başını hayır anlamında salladı. Zayıf bir sesle hayır teşekkür ederim efendim diyebildi. Bayan Caroline'in sesi ansızın sabırsızlık karışmıştı. Haydi Walter, gel al şunu. Walter yine başını salladı. Walter başını üçüncü kez sallayınca biri bana gidip ona söyle Scott dedi. Arkama döndüğümde kasabalı çocukların çoğunluğunun bana baktığını gördüm. Bayan Caroline'le iki kez takışmıştık. Anlayış, tanışıklıktan gelir dercesine bakıyorlardı bana. Walter'ın adına kalktım. Şey, Bayan Caroline, ne var Jean Louis? Bayan Caroline, Walter bir Cunningham'dır. Yerime oturdum. Ne dedin? Her şeyi açıkladığımı sanıyordum. Bizler için durum apaçık ortadaydı. Walter Cunningham yalan söylüyordu. Yemeğini unutmamıştı, yemeği yoktu. Bugün yoktu, yarın da, öbür gün de olmayacaktı. Ömür boyunca üç çeyreği yan yana görmemişti. Bir kez daha denedim. Walter, Cunningham'lardan biridir Bayan Caroline. Anlamadım Jean Louis. Zararı yok efendim. Buraların insanlarını yakında tanırsınız. Cunningham'lar ödeyemeyecekleri şeyleri almazlar. Kilise yardımlarını bile. Kimseden bir şey almamışlardır. Ellerindekilerle yetinirler. Fazla bir şeyleri yoktur ama olanla yetinirler. Cunningham ailesi konusundaki bilgim geçen kışın olaylarına dayanıyordu. Walter'ın babasının Atticus'a işi düşmüştü. Oturma odasında yapılan iç karartıcı bir konuşma sonunda Bay Cunningham, ''Bay Finch, size borcumu ne zaman öderim bilemiyorum.'' demişti. ''Derdin bu olsun Walter.'' dedi Atticus. Atticus'a ödeyip ödemeyeceğimi sordum. ''Parayla değil ama gör bak, yıl sonu ermeden borcu ödenmiş olacaktır.'' dedi. Gerçekten de gördüm. Bir sabah Jem ve ben arka bahçede bir demet çıra bulduk. Sonra arka basamaklarda bir sepet ceviz bulundu. Noel'de süslemeler için bir kasa saparna otu ve defne yaprakları, baharda bir çuval dolusu şalgam. Atticus, Bay Cunningham'ın borcunu ödemiş olduğunu söyledi. Neden böyle ödüyor? Öyle ödeyebiliyor da ondan parası yok. Biz yoksul muyuz Atticus? Evet anlamında başını salladı. Hem de nasıl? Jem yüzünü buruşturdu. Cunningham'lar kadar mı? Tam değil. Onlar köylü, çiftçi insanlar. Ekonomik bunalım onları kötü etkiledi. Jem çiftçiler yoksul olduğu için meslek sahipleri de yoksul oluyor dedi. Maycomb yöresi tarımla geçindiğinden kuruşlar ve dolarlar doktor, avukat veya dişçilerin eline zor geçiyordu. Veraset işi Bay Cunningham'ın dertlerinin yalnızca bir bölümüydü. Varisi olduğu araziler ise tümüyle ipotekliydi. Eline geçen 3-5 kuruşla bunun faizini ödüyordu. Çenesini tutmayı bilse bir iş bulurdu ama o zaman da toprak elden giderdi. Cunningham toprağını elde tutup aç gezmeye, aklının kestiğine oy vermeye kararlıydı. Atticus, o soylu biridir derdi. Cunningham'ların avukatlara verecek paraları yoktu. Neleri varsa onunla ödüyorlardı. Doktor Reynolds da böyle çalışır dedi Atticus. Bir çuval patatese ebelik yapar. Şimdi kulağını aç da sana veraset nedir anlatayım. Bunları Bayan Caroline'e anlatabilseydim kendimi beladan kurtarırdım. Ama ben Atticus gibi anlatamıyordum. Onu utandırıyorsunuz dedim. Walter'ın size getirebileceği çeyreği yok. Sizin de çıraya gereksiniminiz yok. Bayan Caroline duraladı. Sonra da beni yakamdan yakaladı ve kürsüye kadar çeke çeke götürdü. Jean Louis, bu sabah seninle yeterince uğraştım. Çok yaramazlık ediyorsun. Uzat elini. Tükürecek sandım. Maycomb'da insanlar ellerini bunun için uzatırlardı. Sözlü anlaşmaları mühürleyen eski bir gelenekti. Ne türlü bir alışveriş yaptığımızı merak ederek arkadaşlara baktım. Yanıt arıyordum ama onlar da şaşkın şaşkın bana bakıyorlardı. Bayan Caroline cetvelini aldı. Elime 6 kez vurduktan sonra köşede dikilmemi istedi. Bayan Caroline'in beni dövmekte olduğunu ancak o zaman anlayan sınıfta bir kahkaha koptu. Bayan Caroline onlara da aynı şeyi yapacağını söyleyerek gözdağı verince bir şamata daha koptu. Ta ki Bayan Blond gelene dek. Maycomb'lu olan ve Divey ondalık sisteminden habersiz olan Bayan Blond ellerini beline dayadı ve ''Bu odadan çıt çıkaracak olursa hepinizi yakarım.'' Bayan Karolin bu görüntüde 6. sınıfın piramitleri anlamasına olanak yok diye bağırdı. Köşedeki misafirliğim kısa sürdü. Zil sayesinde papara yemekten kurtulan Bayan Karolin sınıfın yemeğe çıkışını izledi. Son çıkan ben olduğumdan iskemlesine çöküp kafasını kollarının arasına gömüşünü gördüm. Bana daha iyi davranmış olsaydı ona acıyabilirdim. Ufak tefek güzel bir şeydi. 3. Bölüm. Walter Cunningham'ı dövmek çok keyifliydi. Tam burnunu toprağa sürtüyordum ki Jem gelip onu bırakmamı söyledi. Ondan büyüksün. Neredeyse senin yaşında öğretmenle başımı belaya soktu dedim. Bırak gitsin Scott. Ne oldu ki? Yemeği yoktu. Walter'in beslenme sorunları ile olan ilişkimi açıkladım. Walter yerden kalkmış sessizce bizi dinliyordu. Bir saldırı bekliyormuş gibi yumruklarını sıkmıştı. Onu kaçırmak için üstüne yürüdüm ama Jem beni durdurdu. Baban, Old Sarumlu Walter Cunningham mı? Walter başını salladı. Sürekli balıkla besleniyormuş gibi bir hali vardı. Dil Harrison'kiler kadar mavi olan gözleri kırmızı ve suluydu. Pembe burnunun dışında yüzü soluktu. Sinirli bir şekilde askılarını çekiştirdi. Jem ansızın sırıtıverdi. Bize gel Walter, seviniriz. Walter'ın yüzü önce ışıdıysa da sonradan kararı verdi. Babanla babamız arkadaştırlar. Bu Scott azıcık delidir. Bundan böyle seninle kavga etmez. Sen öyle san dedim. Jem'in benim adıma bol keseden söz vermesi beni kızdırmıştı. Bir yandan da öğlen tatili dakikalarının geçtiğinin farkındaydım. Tamam Walter, seni dövmem, fasulye sever misin? Bizim Cal çok iyi aşçıdır dedim. Walter arada böylece durup dudaklarını kemirmeye başladı. Jem'le ben üstelemekten vazgeçtik. Neredeyse Radley'lerin evine varmıştık ki Walter seslendi. Hey geliyorum. Bize yetiştiğinde Jem hemen sohbete girişti. Burada bir canavar yaşıyor dedi. Hiç ondan söz edildiğini duydun mu? Sanırım dedi Walter. Okula ilk geldiğim yıl meyveleri yedim. Az kalsın ölüyordum. Herkes onları zehire bulayıp okul bahçesine attığını söylüyor. Yanında ben ve Walter olunca Jem, Bo Radley'den korkmuyordu.